Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet Hande'cim, ne var ne yok?
İyidir Mehmet. Çok şükür.
Bir cuma akşamı kayda giriyoruz.
Bir cuma akşamı, evet, gece 10. Aslında yapılacak daha çok işim var. Hı. Ama işte bu podcast yok mu?
Evet, dinleyicilerden sürekli talepler geliyor.
Geçen bir yorum gelmiş. Hı. Çok mutlu oldum. Şimdi iTunes ismini hatırlayamıyorum. Hı. iTunes'ta yazmışlar. Anladığım kadarıyla genç bir dinleyicimiz. Yaş itibariyle de diyor ki hani hayatımda her kararları almamda işte böyle yönlendirmede bulunuyorsunuz. Hani doğrudan olmasa da hani sizi dinleyerek işte, değil mi? Hı hı. Daha ne yazmış hatırlayamadım ama çok insan gerçekten mutlu oluyor. Biz böyle doğal doğal konuşurken, hı, sohbet ederken birilerinin hayatına dokunabilmek de güzel, keyifli bir şeymiş.
Doğrudur. Onun dışında Türkiye'de ne var ne yok?
Ben konuşmayacağım. Susma hakkımı kullanıyorum.
Ben işte konuşayım ben.
Ünsal Ünlü tatilde Mehmet.
Evet, Ünsal Ünlü tatile çıktı. Tüh yani. Onun dışında alkole gene özel tüketim vergisi ek geldi. Galiba %70'in üstünde özel tüketim var. Hani bazen diyorlar ya işte biz sizin içkinize bilmem neyinize karışmıyoruz. Şeye benzetiyorum. Komünist devirde aslında Sovyetler Birliği ilk oluştuğunda direkt herkesin malına el koymuyorlar, biliyorsun. Hı hı, hı. Ne yapıyorlar? Vergiler, emlak vergisini arttırıyorlar. İşte gelir vergisini arttırıyorlar. Sonunda fabrika sahibi o fabrikayı elinde tutacak vergiyi ödeyemeyecek hale geliyor. Veya da elindeki emlağı tutacak. Yani elindeki, hı, mesela bir evin var, villan var vesaire. Neyin varsa onun emlak vergisini ödeyemeyince devlet el koyuyor. Ve böylece bütün her şey kamulaştırılmış oluyor. Bu alkol vergisi de öyle. Aslında alkolünüze karışmayız deyip o kadar yükseltiyorsun ki zaten alkol tüketimi gerçekten çok azalmış. Ama çünkü çok pahalı hale geliyor.
Tabii.
Ancak özel şey haline geliyor. Enteresan bazı şeylere de, mesela sanırım yata özel tüketim vergisi olmayıp tırnak makasına %20 ÖTV varmış mesela. Çok enteresan şeyler var.
Bu Twitter'da takip ettiğim Ozan Bingöl var. Şiddetle tavsiye ederim. Bütün bu vergilerle ilgili bilgi sahibi bir kişi ve çok güzel paylaşımları var. Dur bakayım, işte gemiden, yattan, tekneden, bunlardan ÖTV alınmayıp da dediğin gibi tırnak makası gibi değişik ürünlerden bayağı bir vergi alınıyormuş. Doğrudur. Şimdi ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi diyecek o kadar çok konu var ki ben pas geçiyorum. Hı. Gerek yok. Şöyle, son zamanlarda iki tane bir film bir belgesel izledik Mehmet'le. Bunun ikisini de tavsiye ediyorum. Özellikle belgesel kısmını genç arkadaşlara ekstradan tavsiye ediyorum. Ben çok etkilendim. Tabii orada oldukça sosyolojik gözlemler var, yorumlar, üniversite hocalarından sonra röportajlar. Gerçekten çok etkilendim ve kendi, şimdi çocuğumuz var, Poyraz Bey, büyüyecek inşallah, üniversitelere gidecek. Yani ben çocuğumu orada düşünemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani Allah korusun, tahtaya vurayım. Bir
dinler. Belgeselin ismi?
Şimdi söyleyeceğim. Belgeselin ismi Liberated, The New Sexual Revolution olarak söylemiş olayım.
Netflix belgeseli.
Netflix belgeseli, evet. Film ise bir İsveç, hı, yapımı mı diyeyim, İsveç filmi değil mi? Hı hı. Evet, Sami Blood. Şimdi Sami ırkı üzerine aslında gibi gözükse de ama bir dönem İsveç'te bu ırka sahip kişilerin ne kadar ayrımcılığa maruz kaldığını ve onları, mesela ufak çocuklar var, ailelerinden kopartılıp bir okula gönderiliyorlar. Biraz kılık kıyafetleri işte fiziki olarak hani İsveç gibi değil de Sami ırkından i̇şte daha kaba mesela gözüküyor.
Ayrı bir halk yani. Ayrı bir ırk.
Evet.
Oranın daha yereli belki aslında. Kızılderili kökenleri var yani sonuçta.
Çok benziyorlar zaten.
Eskimo kökeni diyelim.
Eskimo. Her neyse, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. O okulda verilen eğitim onların İsveç toplumuna daha adapte edilebilir hale gelmelerine yardımcı oluyor. Ve muş, yani filmde anlatılan o, ama orada bir kız kaçıyor o okuldan ve kendisi hani öğretmen olmak için sarf ettiği çabalar anlatılıyor. Çok, o da çok etkileyiciydi. Çok dokunaklı. Bu ikisini bayağı bu hafta etkilendim diyeyim.
Daha şimdi light takılmak isteyen olursa Kondor'u tavsiye ederim. Kondor. Akbaba. Bu
ha, ben benim, bıraktım değil
sen
mi?
Sen bıraktın. Robert Redford'un 75 yapımıymış. Akbaba'nın 3 günü diye bir filmi vardır. Ben zaten tekrar seyrettim onu
görünce. O da pek light değildi gerçi.
Efendim?
Kondor. Hayır. Ha, biz dizisini izledik.
Dizisi güzel bir dizi yani, şey olarak aksiyon dizisi. Güzel bir konusu var. Zaten işte dediğim
Robert
gibi.
Robert Redford da light değil yani, girişine kadar böyle sert şey başlıyor, katledildi. Sadece eski zamanda çekildiği için sana hayır, şimdi komik geliyor komik o silahlar geliyor falan.
Hayır, roller falan da öyle geliyor. Bu Kondor bir şey, Kondor dizinin ismini unuttum ama arasanız bulursunuz, tavsiye ederim eğer internetten bulabiliyorsanız. Haberlerimize geçelim o zaman.
Evet, seneden başlayalım.
Tamam, ben bu hafta ilk reklamlardan başlayacağım. Amerika'dan 3 tane ayrı reklam web sitemize yerleştireceğim. Birincisi Fruit of the Loom diye, bir ara bu marka iflas etti. Bir aslında giyim markası, daha çok iç giyim markası.
Bundan bahsetmiştik galiba.
Bilmiyorum, böyle ben Amerika'dakini anlıyorum. Türkiye'de de satılıyordu Fruit of the Loom diye. Sırf beyaz atlet yapardı. Yani tişört veya atlet. İşte yeni bir iç çamaşırı yapmışlar. Ve o kadar inceymiş ki işte üstüne bir şey giydiğinde, herhalde daha çok kadınlara yönelik, gözükmüyormuş ya da hissedilmiyormuş falan filan. Onu göstermek için insanların aslında gözünün önüne çok ciddi paralar koyuyorlar. Mesela uzun bir şey, böyle minicik bir ne diyeyim, yol kenarında bir şey, duran bir şey var. Elinde de minicik bir kağıt sarılmış. Diyor ki yandaki gazeteliğin altına bakarsan orada senin için para bıraktık diyor. Ama insanlar yoldan geçip gidiyor. Bir kişi gidiyor, bakıyor, oluyor. Ya da duvara dönmüş bir dürbün var. Hani bu genellikle salacak sahilde falan olur. Onu insanlar şey yaptığında, oraya baktığında şurada para var diye yazıyor. Oradan bakarsan. Veya da işte upuzun yazı yazılmış. Yine Fruit of the Loom'un reklamıymış gibi. Ama bir yerinde diyor ki işte notisin O harfini yırtarsanız arkasında para var diye yazıyor. Ama upuzun bir metin. İnsanlar o metni bir kişi şöyle bir baksa, işte sen mesela gidiyorsun, yırtıyorsun. Sayeden de O'nun arkasında paralar var. İşte yan altta minicik bir kitap şey yer bırakmışlar.
Oranın o paralar içine senin oluyor mu?
Evet, senin oluyor.
Ha, gerçekten mi?
Gerçekten sen oluyor.
Bak, ben de bakardım mesela.
Ve diyor ki bunca para bıraktık ve hala da var. Sadece şu ana kadar 6 kişi buldu diyor. Ve böyle bir...
Ha, New York'ta mı bu?
New York'ta.
Hmm. Biraz yakın olsaymış.
Şey, şu açıdan iyi.
Şaka yaptım.
Dikkat çekici bir reklam. Hani bu devirde artık reklamların insanların konuşması gerekiyor.
Hı-hı.
Ve işte çok güzel örtüştürüp insanların konuşmasını sağlayacak bir reklam olduğunu düşündüğüm için seçtim.
Anladım. Peki burada reklamı nerede görüyorsun? Ha, paralar bu etikete mi sarılmış, Fruit and Loom diye?
İşte hep bu, evet yani Fruit and Loom'dan, zaten üstüne o iç çamaşırından bir tane kutu koymuşlar ama önemli oradaki mesaj zaten insanların bunu konuşması. Bak, Fruit of the Loom öyle bir iç çamaşırı yapmış ki hiç fark edilmiyormuş. Yine hiç fark edilmeyen yerlere paralar saklamış New York'ta. Yani reklam bu. Yani aslında ama insanların Fruit of the Loom sağa sola para saklamış dedirttiriyorsun yani. Diğeri Airbnb'nin bir reklamı. O da bu reklamda seyahatin insanlık tarihini nasıl değiştirdiği ve o seyahatler olmasaydı bazı şeylerin hiç olmayacağı şeklinde. Yani uzaya gitmek de bir seyahat diyor. İşte Albert Einstein'ın Amerika'ya gelmesi de bir seyahat diyor. Amerikalıların batıya göç etmesi, yani Amerika'ya geldikten sonra o vahşi topraklardan batıya göç etmesi de bir seyahat diyor. Ve bütün seyahatler olmazsa insanlık gelişmez. O yüzden seyahat edin diye
ben bir reklam. Çok katılıyorum. Çok kesinlikle yani. Biliyorum, insanlığı seni bırak, böyle birey olarak kişisel gelişim anlamında seyahat kaçınılmaz Mehmet.
Evet, son reklamında TEDx'in Sydney reklamı. Bu reklam hiç çekilmeden sadece CGI ile yapılmış. Vay. Ve
Emre'nin kulakları çınlasın.
Evet, Emre'nin kulakları çınlasın ve sanki gelecekte geçiyor ve bir insanlık müzesi yapılmış. Hani insanlığı anlatan bir müze ve o nasıl bir müze olurdu gibi bir şey yapmışlar. Ve dediğim gibi hiçbir tamamen bilgisayarda gerçekleştirilmiş. Yani bir çekilme yok, tamamen bilgisayar ortamında yapılmış bir film. O müzeyi gezdiriyor sana, insanlık müzesi. Sanki artık insanlar yok veya var ama bomboş bir yer. Ve işte insanoğlunu anlatan bir müze. Gene bunları web sitemizden de incelersiniz. Bunları yerleştireceğim. Tabii TEDx'in renkleri hakim, beyaz ve kırmızı. Ama mesela işte çocukları vuran bir şey, hani bir türlü Amerika'nın yasaklayamadığı silah şeyi. İşte heykeller, çocuklar kaçışıyor silah tarayanlardan.
Etkileyici mi?
Etkileyici. Protesto edenler ve onlara kulak tıkayan patron, siyasetçi, tam bize uyan bir şey.
Peki bu CGI'de yapılıp sonra böyle basılmış mı? Anlamadım. Hayır, bunu bu izliyorsun.
Film. Ha, film değil mi? Film ya, hazırlamışlar.
Bilgisayar... 3D printer falan var. Alakası yok. Ben uçtum mu birazcık sanki?
Hayır, bu tamamen bilgisayar ortamında bir film yaratmışlar.
Ha, müze dediğin öyle yani.
Şeyde reklamı bir müzeymiş gibi. İnsanlık. TEDx, biz insanlığı tartışacağız diyor.
Ay ben Mehmet
diyor.
Çok fantazi dünyasına girdim. Şöyle ki 3D yap, şey CGI'de yapıldı. 3D çıktılar alındı. Ha,
yok,
böyle
yok,
bir hatta
bir
müzenin
şey.
Yeri nerede diye soracaktım ha,
yok,
ki.
Yok.
Hafif aydım ama ha. Tam da ayamadım.
Tamamen bir film bu yani. Ha, reklam güzelmiş. Filmi. Öyle ha. Düşün.
Evet. Çok başarılı, çok yaratıcı. Hepsi.
Bir de mesela bak bir kız şey dedi. Başı kapalı insanların robotu incelerken. Hani eskiden böyle bir aslında eski zaman resmi vardır. İlk insanları inceleyen böyle şeye batılı. Bu sefer Müslümanlar inceliyor gibi yapmışlar.
Evet,
sonra işte iki lezbiyen çifti beraber gösteren yapmış. Bir askeri yanmış olarak nükleer bombanın yanında göstermiş. Videoyu izlemenizi tavsiye ederim.
Bir de Benetton'un reklamı gibi siyah beyaz öpüşen çift.
Sonra tek başına böyle çok karmaşık bir iş yapan bir çocuk yapmışlar.
Çok puzzle, Jenga gibi oynuyor. Evet, güzel, etkileyici. Bu videoları izlemek lazım. Yani linkleri.
Müziğiyle beraber.
Evet. Ben de, bana da Mehmet dinletmiyor şu an müziğini.
Humankind.
Humankind. Evet. Şimdi ben de bu Yeşil List dergisi var. Yani online böyle gönderiliyor mail ile abone olduğunuzda. Hemen de böyle kısa bir reklam yapayım. Orada okuduğum bir yazı vardı. Bir şef Mehmet, böyle bol ödüllü Amerikalı Nate Appleman. Instagram'da şöyle kendi mutfağında pişirdiği sağlıklı yemekleri Instagram'da paylaşıyormuş. Ama onun aslında şef olarak 3 tane tüyosu var. Şimdi bizim dinleyiciler arasında da çocuk sahibi olanlar var. Dolayısıyla çocuğuna her yemeği sevdirmeye çalışan ebeveynler için 3 tane tüyo vermiş. Kendisinin de zaten 10 yaşında bir Oliver isimli oğlu varmış. Tabii ki küçüklüğünden beri babasının pişirdiği her yemeği yiyormuş Oliver. Adam ünlü şef yani. Benim yaptığım yemeği yemeyecek Oliver. Yok canım, ben de güzel yapıyorum yani. Şimdi sonra burada diyor ki 3 tavsiye nedir bunlar? Birincisi demiş ki ağaç yaşken eğilir. Kesinlikle çocuğunuza yemek istediği her şeyi vermeyin. Yani abur cubur, cips, bisküvit, ondan sonra işte hazır dondurmalar, sağlıksız atıştırmalıklar, bunları almayın. Çünkü küçük yaştaki çocukların Mehmet damak tadı henüz gelişmemiş durumda olduğu için farklı lezzetler hakkında da bir fikirleri yok. Ama her şeyi ufak ufak tattırırsan, hani bizim de doktor diyor ya, dudağına değdirseniz yeter falan diye. Ve sevmesini, yani yeni lezzetlerle tanıştırıp onu sevmesini sağlamak daha kolay olur demiş. İkincisi, gıdanın ne kadar değerli olduğunu her gün hatırlatın demiş. Çünkü görmezden gelinen bir şey bu gıdanın değeri. Hani işte kaliteli yemekler pişirmek, bu yemekleri sevdikleriyle paylaşmak, aynı anda sofraya oturmak gibi. Ve sıradan günlük bir aktivite değil ama bir etkinlik olarak, hani yemek pişirmeydi. Bunu diyor, aşılayın diyor. Üçüncüsü, işte bu noktada benim biraz sıkıntım olabilir. Çocuğunuza mutfağı kullanmayı öğretin. Şimdi daha erken tabii Poyraz için ama ileride...
Yani o işi benim yapmam gerekecek.
Evet Mehmet. Ve arkanızdan da benim temizlemem gerekecek. Düzenli, hazırlıklı, sabırlı olmak hayatın her alanında kullanılması gereken beceriler ve diyor ki bu becerileri kazanmayı çocuk en iyi diyor mutfakta öğrenir diyor. Hmm. Enteresan değil mi? Ve mutfakta çocuğunuzla zaman geçirin diyor. Çok bu güzel. Şef. Tamam.
Şimdi Amerika'nın DARPA diye bir kuruluşu var. Bu Amerikan ordusunun Amerikan ordusu için buluş yapan yani araştırma geliştirme laboratuvarı. Hı-hı. DARPA zaten interneti de ilk uygulayan kurumlardan. Yani internetin icadında ciddi rol almış bir kurum DARPA. DARPA gerçekten tekerleği yeniden icat etmeye çalışıyormuş. Şimdi
Allah Allah.
Şöyle bir şey, çok farklı araçlarda, bunlar tabii artık Amerikan ordusu malum gitmediği yer kalmadı. Her yeri bir işgal ediyor. Tabii çok bir yaşanmışlık olmaya başlıyor ve diyorlar ki işte kendi askerimizi nasıl asgari seviyede kayba sebebiyet veririz? Nasıl araçlar olması lazım? Araçları nasıl değiştirebiliriz? Bu kapsamda da şimdi bu yine videoyu çalıştıracağım. Şimdi artık görüyoruz Tesla falan şeysiz gidiyor. Sürücüsüz gidiyor. Bu sefer artık camsız mesela araç var. Mesela bir jip Hande'cim. Hiçbir şey önü kapalı. Şu anda işte testlerini falan yapıyorlar. Pilot koltuğundaki oturan kişinin önünde ekranlar var. Ama etrafında hiç cam yok.
Bu camda gözüküyor.
O işte kapatılmış ama o camlar. Onlar onu test ediyor. Var. Sağında solunda ekran var. Adam aslında cam bak önünde aslında bilgisayar oyunundaymış gibi görüyor. Doğru. Bu sayede hiç cam olmadığı için sürücüyü vurmak daha zor. Çünkü önünde zırh var.
Ve tekerleği keşfetmeyle ne alakası?
Dur daha diğer özelliklerini de geleceğim. Yani birincisi sürücü artık direkt camdan bakmıyor. Ekranlara bakarak ilerliyor. Bu sayede bir cam ortamını görmeden ilerliyor. Bir de kendi aracını uydu üstünden çevresini görerek de aynen oyun vardır ya bizim seninle oynadığımız bilgisayar oyunları. Uydudan da görüyorsun ve yani tepe görüşü halini de görebiliyorsun gittiğin yolun. Onun dışında atlaya atlaya gideceğim. Yeni araçların içine tekerleğin içine motoru koyuyorlar. Elektrikli jiplerin içine. Motor tekerleğin her bir tekerleğin içinde kendinden şeyli. Böyle bir tekerlek yapmışlar. Bu sayede de birincisi tekerlekten harekete alıyor. Diğeri de eğer çok yumuşak bir zemine gelirse aynen tank gibi tekerlek şeklini değiştirebiliyor.
Yuvarlak da üçgen oluyor.
Palet haline geliyor. Yani üçgen şeklini alıyor ve palet gibi çalışıyor. Tank gibi çalışıyor. Tekrar yol düzeldiğinde tekrar yuvarlak hale döndürebiliyorsun. Tekerleğin şeklini.
Adamlar neler yapıyorlar Mehmet.
Aynen öyle. Ve son öyle bir amortisör sistemi kullanıyorlar ki amortisörlükten çıkmış araç şeye dönmüş yani. Amortisörler altta araç kendi onun dışında bağımsız olarak hareket ediyor.
Ne bu tekerleklerin her biri ayrı bir zamanda sıçrıyor.
Evet
yani.
Sen eğimli yolda nasıl gittiğine bak. Gördün eğimli mi? Yolda dümdüz gidiyor araç.
Evet.
Ve düşünsene bu ordunun içinde yani bunu başka birileri yapmıyor. Amerikan ordusunun kendisi diyor ki bizim ordumuzun bunlara ihtiyacı var. Biz kendimize oturacağız. Bilim adamları bir ekibi var. Ve bunu geliştiriyorlar. Videoların altına bir de şey koyacağım. Bu Boston Dynamics var ya arada bir paylaşıyorum. Bu en son köpek gibi bir robotu vardı. Onu artık iyice şey olmuş. O köpek gibi hayvancağız bağımsızlığını ilan etmiş. Fabrikanın şeyini vermişler, diyagramını. Kendi başına artık fabrikanın içinde dolaşıyor. O köpek gibi şey. İzlemek ister misin?
Yok.
Tamam. O yüzden ben de izlemeyeceğini düşündüm. Ha, bu arada bir de onların bir Atlas diye de bir şeyi vardı. Hatırlıyor musun?
Evet.
Büyük hani itip kalkıyorlardı. Artık koşmaya başlamış. Yani dışarı çıkıp artık koşuyor. Yani bu tam Terminatör'e doğru gidiyoruz ben sana söyleyeyim.
Ya dünya gidiyor da biz nereye gidiyoruz o belli değil. Biz demin müzelerden falan bahsettik. Yani video olarak, evet, müzelerden. Evet. Ben de sana gerçek bir müzeden bahsedeyim. Biz bu arada bu Boston Dynamics'in videosunu izleyecek miyiz bir yandan?
Yok yok, sen şey yap, anlat sen.
Ben anlatıyorum, sen onu izliyorsun da.
Yok, hani ben biliyorum, izledim onu zaten. Tamam, hadi.
Şimdi benim sıradaki haberim dünyanın en tuhaf müzeleri hakkında Mehmet. Hmm. Yani okudum yazıyı, o kadar bir fena oldum bazılarında. Bazıları tabii çok enteresan. Mesela Los Angeles'ta ve İsveç'in Helsingborg kentinde bulunan Fiasko Müzesi varmış.
Hmm.
Bu müzede mesela şirket girişimcilerin bugüne kadar piyasaya sürüp de büyük başarısızlık yaşadığı saçma veya gereksiz ürünler sergileniyormuş. Hmm. Bu enteresan olabilir. Yani insan hani ne düşünmüşler? Girişim girişimdir sonuçta. Değil mi? Sonra Prag Çek Cumhuriyeti'nde, bu tabii hani tuhaf bir müze denmez ama seks oyuncakları müzesi. Hani bunu Amsterdam'a gittiğinde de zaten müze olmasına gerek yok. Her yerde görebiliyorsun.
Orada da vardı.
Dükkanlarda.
Diye, ilgi çekiyor diye hep bir seks müzesi açmaya, evet, başladılar.
Mesela ilgi çekecek bir şey Tokyo'da, Japonya Tokyo'da Parazit Müzesi. Dünyanın diyor ki en uzun tenyasını görmek için diyor. Mideniz eğer bulanmayacaksa bir uğramakta fayda var diyor. Böyle
tenyalar bağırsaklara yerleşen.
Evet, evet. Var. Hırvatistan Zagreb'de Kırık Kalpler Müzesi varmış. Bu gerçekten enteresan ve çok acayip.
Bunu sanki duydum daha önce.
Duydun mu? Hmm. Ben duymamıştım. Hırvat bir çift var Mehmet. Bunlar 4 sene sevgililer. Sonra ayrılmaya karar vermişler. Fakat bu sevgililik döneminden kalan anılarını da ondan sonra küçük bir evde sergilemeye başlamışlar. Sonra arkadaşlarından da bozulan ilişkilerine ait cisim, fotoğraf, mektup, hediyeleri bağışlamalarını istemişler. Ve 2010'dan beri dünyanın dört bir yanından yeni obje hikayeleri koleksiyonuna ekliyormuş bu müze. Bana çok böyle kıtırık geldi. Bir şubesi de 2016'da Los Angeles'ta açılmış. Ve bugün müze ayrı olmaya devam eden çift tarafından gene yönetiliyormuş. Bence bunlar ayrılmadılar. Geçici olarak ayrılmışlardır. Her neyse. Şimdi başka çeşit müzelerde var, geçiyorum. Yeni Delhi, Hindistan'da tuvalet müzesi var. En pahalısı da bu tuvaletler arasında Fransız Kralı 14. Louis'nin yatak odasına kullandığı lazımlıklardan biriymiş. Birleşik Krallık'ta Ulusal Dışkı Müzesi. Bunun detayını geçiyorum. Şöyle soru sormuşlar. Herkesin yaptığı bir şeyle herkes neden ilgilenmesin diye motive etmişler yani yatırımcıları. 38 milyon yaşında bir dışkı varmış burada Mehmet.
Tamam.
Tuzluk Biberlik Müzesi Tennessee'de gene. Girişi 4 dolar. Yüksük Müzesi Bavyera Almanya'da. Buna ilgilenenler varsa, bu babaannelerimizin, anneannelerimizin yüksükleri.
Annemde de var benim birkaç tane.
He, hala kullanıyor mu Turgut teyze onları?
Tabii iğneyle çalışıyorsan kullanırsın anneciğim.
Ha, gerek yok ya.
Niye canım? Sen sürekli iğne ittirmediğin için.
Ya başka kalın bir şey bulur ittirirsin. Ne yükseğe gelir.
Sürekli yaparsan, yapıyorsan. Annemin hep bu elinde o takılı olur. İşte, işte tabii böyle. Sen hep iğneyle bak bakayım elini ittir, ne oluyor o eline.
Hadi dedim, bir gömlek düğmesi dikeceksin. Arada iğneyi ittirmek gerekti. Hani onun için değil ama sürekli ayrı bir şey tabii. Neyse. Gene Birleşik Krallık'ta çim biçme makinesi müzesi varmış. Gibi. Tamam. İlgilenen tamam. Dinleyeceğimize buradan paylaşmış olalım.
Okey. Bir The Atlantic'ten bir makale. Makale şöyle diyor. Bu Instagram'ın ne denir? Selebritileri, ünlüleri otelleri canından bezdiriyor şeklinde bir makale. Şöyleymiş, bir sürü insan bu özellikle lüks otellere her gün yüz onlarca mail geliyormuş. İşte bazısı hepten kopuk, yani saçma sapan. Ama işin özü, ben Instagram fenomeniyim. Otelinize şu kadar, şu tarihlerde kalacağım veya da şu kadar gün kalmak bedava kalmak istiyorum şeklinde. Ve ama her gün geliyormuş böyle mailler lüks otelleri. Bazıları işte bir başlangıçta başlayıp sonradan artık yapmıyoruz demişler falan filan. Ama bütün bu hikayeyi anlatan bir makale. İşte gelip işte otelde kalıp otelden resimler paylaşıp güya otelin kalacak kişi sayısını arttırmaya yönelik bir reklam bu.
İyi de o kişinin kaç tane takipçisi var?
İşte takipçisi olsa bile, bazısında yüksek bile olsa, onun aslında gerçekten müşteriye döndüğünü tespit etmek çok zor. Ve bu insanlar sürekli geliyor. Yani sürekli birileri bedava kalmak istiyor ve hani 10 bin takipçisi olan mı, 100 bin takipçisi olan mı, 1 milyon takipçisi olan mı na mı evet diyeceksin. Bazı oteller artık biz tamamen yapmıyoruz demişler. Bazıları cevap bile vermiyorlarmış falan filan yani bu, ama oteller diyor ki yani bu artık bizim zaman alan bir iş haline geldi. Bu mailler gelip biz bir şekilde bir cevap vermemiz gerekiyor. Ve böyle sürekli yazan insanlar var. Bu
hep de kadın galiba.
Kadınlar ağırlıkta sanırım bu Instagram işinde. Ben emin değilim yani, birisini takip edip de onun bir otelde kaldığını görüp gidip o otelde kalmak ister miyim? Ama ben hani standart biri değilim, ama gene de bilemiyorum, öyle gördüğün için kalmak ister misin? Vardır öyleleri belki.
İşte benim Instagram'da şöyle bir şey var. Takip ettiğim hani bazı bu bebekten sonra bloggerlar var. Ondan sonra paylaşıyorlar. Mesela Billur Saatçi de bunlardan biri. İnanılmaz reklam alıyor. Bütün seyahatleri bedava bence. Bu Mykonos'tan tut Bodrum'da da hani. Ve ben yani samimi bir şekilde söyleyeyim, zaten takip ediyorum bu amaçla. Onun da bebeği oldu. Çok da yakın. Hani diyor ki mesela şu otel bebekli çocuklu aileler için çok ideal. Denizde sıfır. İşte şöyle kumu güzel, böyle çalışanları iyi. Anlatabiliyor muyum? O zaman etkili oluyor. Ben takip ediyorum. Mesela bir çocuk ürünü diyor ki ben bunu diyor kullandım. Muhtemelen ona kolilerce bedava geldi zaten o ürün. Hatta diyor ki işte çekilişli 10 kişiye vereceğim mesela. Böyle. Ben onlara hani hiçbir zaman yazmadım da sadece öyle bir bakıyorum yani, ne var ne yok diye. Şimdi kendim oturup araştırmaktansa böyle hazır bilgi de önüme gelmiş oluyor. Daha pratik geliyor bana.
Anladım. Biz de Cambly'ye şey yaptık. Bilemiyorum bakalım ne kadar mesela Cambly'ye çalıştı bizim dinleyici kitlemiz. Yani ne kadar etkili oldu. Bu arada Cambly şu anda da
kampanyada.
Başka bir YouTube kanalı benim izlediğim İstanbul Film Akademisi. Bu arada izlemiyorsanız tavsiye ederim. Daha önce de tavsiye etmiştim. Olmaz öyle saçma şey diye bir şey var. Bu sefer de onlara reklam vermişler. Bakalım onların dinleyici kitlesinden de daha fazla tabii onların.
YouTube'da daha fazla oluyor. Tabii. İzleyici kitlesi oluyor zaten.
Zaten abone sayısı kaç bir bakalım İstanbul Film Akademisi'nin.
Baksana 8 bin kişi görmüş mesela.
69 bin üyesi var. 69 bin üyesi var. Ama tavsiye ederim, eğitmen İlker Canıklıgil'le yapılan böyle programlar var. Fotoğrafla ilgilenen, filmle ilgilenen kişilerin özellikle hitap eden, en son bölümü Hitchcock üzerine bir bölüm. Ama içine de işte Cambly'yi yerleştirmişler. Komik olmuş, güzel olmuş yani, eğlenceli bir şekilde bahsetmişler, yerleştirmişler. İyi yani, ben bence bu tarz şeyleri hani... Sponsorluk olduğunu belirttiğin sürece bence bir sorun yok. Yani sonuçta bir şekilde bir reklam. Ama
evet,
reklam olduğunu söylemeyip mesela Billur Saatçi'yi bahsettin ya. Ben bundan para kazandım veya da bu ürünlerden bana bir koli ya da 10 koli bedava geldi demeyip sadece ben bunları kullanıyorum deyip şey yaptığı zaman bence o aslında biraz kandırmaca. Ya da ben şu otele gittim deyip o otelde bedava kaldığını söylemeyip sanki
hani ama anlaşılıyor kendi... Zaten kimse söylemiyor ki. Mesela Akasya Ana var ya, tiyatrocu Akasya. Mesela Uber kullanıyor. İşte çekilişte diyor ki Uber şöyle %10 indirimli, şu kodu söyleyin benden size hediye falan.
Ama bunun o sponsorluk bütün... olduğu söylen. Nasıl biz televizyonda reklamını izlerken önceden bir reklamlar diye şey çıkıyor veya da işte R diye köşede beliriyor.
Bu yabancılarda var. Takip ettiğim
gene... Türkiye'de de Hani Türkiye'deki bütün televizyon reklamları zorunluluk zaten. Hayır,
bu Instagram'da mesela gene bir iki blogger var yabancı takip ettiğim. Sponsored by bilmem ne diyor. Ve orada lazım diyor. Ama şeyin altında yazıyor mesela, ismi var ya. Tamam. Onun altına böyle parantez açıp yazmışlar. Sonra kadın gayet güzel döşüyor yani hani yazacaklarını.
Tamam, okey yani, ama bir yerde bunun sponsorlu olduğunu yani paralı alındığını belirtmesi lazım. Yoksa hani ben derim ki işte ben Canon kamera kullanıyorum, çok müthiş, çok güzel. Canon bana sponsorluk, yani bu benim kişisel, belki sayeden de Canon'u seviyorum ama insanların o bana verilen kameranın kendi paramla mı yoksa Canon tarafından mı verildiğini anlama bilme hakkı var. Onu yapmadan bence senin objektifliğini sorgular hale geliyorsun.
Belki sen söyledin ama çekmedin bile Canon'a, gene kendi makinana çekmeye devam ediyorsun. Onu nasıl yani mesela sen X otele gittin Bodrum'da, tamam mı? Orada check-in yaptın ama akşam başka yerde kalıyorsun. Onu ispatlayamazsın. Yani bence o çok şart değil. Sadece bence, etik olarak belki olsa iyi olur. Bence kesinlikle
olması lazım. Benim yani, düşüncem.
Anladım ne demek istediğini. Evet. Ama kimse yapmıyor. Ya benim burada çok güzel haberim vardı ama sayfam kilitlendi. Şöyle şunlardan bahsediyor haber kısaca. Mesela bazı Mehmet meyveler var. Aslında biz onları sebze olarak biliyoruz. Şimdi mesela domates, tamam mı? Domates aslında bir meyve. Bunu ben biliyordum. Ama bilmediklerim de varmış. Çok garime gitti. Hatta bu domates örneğini ben bir dersimde information knowledge farkını anlatıyordum. Dedim ki domatesin bir meyve olduğu bilgisini information'dır. Ama onu meyve salatası yaptığınız zaman içine koymamanız knowledge'dır diye anlattım. Böyle biraz komik olmuştu falan sınıfta, hani değişik bir örnek diye. Seni pek şaşırtmadı ama olsun. Ondan sonra şimdi burada da mesela zeytin, mesela patlıcan. Bunlar da meyveymiş aslında.
Zeytin meyve biliyorum.
Zeytin tamam da patlıcanı ben bilmiyordum. Sonra şöyle bir mantık yürüttüm. Bunlar mesela reçeli oluyor ya. Reçeli olduğuna göre zaten o zaman meyvedir dedim kendimce. Ama mesela bir şeye inanmam ki bamya ve fasulye, yeşil fasulye bunlar meyve. Ama densin. Ama burada deniyor bu yazıya göre. Taze fasulye. Şimdi bu yemyeşil bir sebzedir yani. Bamya. Bazıları bamya der.
Biyolojik olarak meyve ve sebze şeyi sınıflandırılması nasıl yapılıyor? Yani sebze hangi biyolojik özellikler sahibi olduğu zaman sebze deniyor. Hangi biyolojik özellikler olduğunda meyve oluyor. Bak, biraz meyve bizde şekerli olması, kabak ve bal kabağı da meyveymiş. De şekerli olması aslında bizim genellikle meyve tanımına uyan şeyler, ama hani bal kabağı evet biraz şekerli bir şey gene.
Pastası ama yapılıyor. Ama
genellikle çiğ yenen, hani bizim kafamızda olanı diyorum. Tabii, biyolojik meyve olarak başkadır
fresh,
belki
fresh ama yersin.
Onlar meyve diye algılarsın yani. Bilemedim.
Neyse böyle bir haberdi. Haber kıtlığından bunu sunmak zorunda kaldık.
Ben o zaman son haberimi söyleyeyim. Evet. Şimdi nasıl böyle ilk Netflix televizyonu değiştirdi. Ardından Amazon ve Hulu gibi benzerleri de çıktı. Yani aslında streaming dediğimiz internet üzerinden yayın yapan film, televizyon kanalları, sistemleri çıkmaya başladı. Bunun benzerinin podcast'te de oluşmaya başladığı üzerine bir yazı, İngilizce yazı. İki firma var diyorlar. Castbox ve Stitcher.
Stitcher'ı biliyoruz zaten.
Evet, Stitcher'ı biliyoruz. Ama benim bu makaleyi okurken tabii radyo için, böyle hani içinde podcastlerin olduğu bir radyo için insanlar para verir mi? En büyük şey. Diziler için, filmler için, belgeseller için. Zaten kablo TV için sen bir para ödüyorsun düşündüğünde. Hani zaten televizyon için bir para ödeme ya da Digiturk falan gibi şeyler için bir para ödeme kültürü var. Türkiye için konuşuyorum. Amerika'da zaten her şeye bir para ödendiği için. gelecek hafta zaten bunun üzerine de bir Amerika'daki yaşam ve yaşam standartları üzerine bir şey okuyacağım makaleden. Bahsedeceğim. İşte bu Castbox ve Stitcher için insanlar bir Amerika'da böyle bir servis için para öder mi? İkincisi, Türkiye'de zaten podcast dinleyen kitle sayısı çok düşük. Böyle bir servis için ne tür yayınlar olması lazım ki insanlar gelecek de abone olacak ve işte karşılığında ben, ne elde edecekler
emin olamadım. Bir de bir şey anlamadım. Podcast'ı zaten ücretsiz indirmiyor musun? Niye Netflix'ten ücret verip indiriyoruz?
Şimdi hayır, Netflix bir abonelik sistemi.
Tamam.
Tamam mı? Sen ne izliyorsun? Dizileri izliyorsun, filmler izliyorsun falan filan. Diyor ki podcastler içinde Stitcher ve Castbox kendi yayın şeylerini, yani kendi programlarını kurduruyor.
Hmm.
Anladın mı? Kendi yapım olarak podcast yayınları çıkacak. Mesela diyecek ki sen havadan sudansın ya, bana şu isimde başka bir podcast yap. Konuları bu olacak. Sana haftada işte iki program yapacaksın. Sana şu kadar ücret vereceğiz. Ya da abonelik gelirinin yüzde şu kadarını sana vereceğiz diyor mesela. Hmm. Yani yayıncı toparlayıp insanları ilginç programlardan bir sürü yayın oluşturup kendine abone alacaksın. 10 kişiler aylık şu kadar lira ödeyecek ve sana da oradan bir gelirden bir pay verecek mesela.
Ben bu tutmadı bu model.
İşte göreceğiz bakalım. Tutarsa çok değişik bir şey olur. Zaten Türkiye'de tutmayacağı kesin de bu işin zaten kesildiği yer Amerika. Amerika'da tutup tutmamasına bağlı.
Mehmet bir şey diyeceğim. Mesela Freak Economics var, tamam mı? Dinliyoruz seninle.
Tamam.
Mesela,
zaten Freak Economics geçti. Stitcher'a geçti.
İşte ben de şunu diyorum. Freak Economics hani kendisi para kazanmak, gelir kazanmak için mi geçiyor? Yoksa zaten atıyorum 1,5 milyon dinleyicisi var. Zaten reklam alıyor. O zaman niye geçsin Stitcher'a? Stitcher mıydı?
Evet. Ha. Diyor ki Stitcher'da abone olursanız artık reklam olmayacak diyor. Direkt izleyeceksiniz diyor. Ve mesela diyor ki diğerlerinden daha önce dinlemeye başlayacaksın diyor. Sonra da diyor ki ikinci bir programımız daha var. O da sadece Stitcher abonelerine özel olacak. Stitcher abonesi değilsen dinleyemeyeceksin diyor.
Hı, şimdi oldu. Tamam. Hı? O zaman tutabilir.
Tamam, bu böyle.
Tamam.
Hı.
Evet, senin, bir podcast'ın daha.
Senin başka şeyin yok sonuna, mu?
Var çok... ama uykum da hafiften bastırdı.
Hande'nin uykuları meşhurdu.
Ya benim uykum geldi mi ben dayanamam.
Hmm.
Yani uçakta uyurum, teknede uyurum, arabada uyurum ki bilen bilir yani. Ve mesela gece 10.30-11'de uykum mu geldi? Ben uyurum. Ama sabah 6'da kalkar. Eğer eksik işim
ben
varsa.
Ben o 6'da kalkmayı hiç göremedim ama.
Sen görememiş olabilirsin ama ben kalkıyorum Mehmetciğim.
Tamam, öyle olsun.
Özellikle doktora falan tez yazarken çok kalkmıştım.
Tamam. O zaman her zaman olduğu gibi uyarılarıma başlayayım ben.
Ya öncelikle onlar yok. bu kısım çok sıkıcı Mehmet. Kabul et yani. Bence gerek yok her bölümde.
Var. Her yeni başlayan dinleyicilerimiz vardır.
Birincisi, eski dinleyicilerimize yazık değil mi? Her sefer aynı şeyi dinliyorlar.
Sen öyle zannediyorsun. Onlar kesiyorlar, şu anda çoktan mi? Kapattılar.
Kapattı bence de tamam.
Tamam. İlk bize yorumlarınızı iletmek isterseniz havadansudan@35mm.com adresine gidebilirsiniz. Bölümlerimizde bahsettiğimiz bağlantılar ve videolar için 35mm.com altında havadan sudan bölümü var. Sağ üst köşede görürsünüz. Orada ilgili bölümün videosunu ve bağlantılarını bulabilirsiniz. İlgili bölüm altına yorumlarınızı da arzu ederseniz bırakabilirsiniz.
Ben bir araya gireyim. O sağ üst köşede bir zamanlar Hande diye bir bölüm vardı. Mehmet sağ olsun böyle çektiği kareleri senelerdir birlikteliğimizde paylaşırdı oradan. Artık yok.
Evet, daha profesyonel bir site oldu.
Fazla profesyonel olup beni böyle vup uçurdu oradan.
Tamam. Onun dışında bir Facebook grubumuz var. Havadan Sudan isminde. Arzu ederseniz grubumuza katılıp yorumlarınızı, bölümle ilgili yorumlarınızı da oradan da paylaşabilirsiniz. Başka bu kadar.
Daha ne olsun Mehmet?
Evet, gelecek hafta görüşmek dileklerimizle. Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Arda Görgün.